Ayrım 13. Piramit. Henning Mankell. Sayfa 148. Adam neredeyse belli belirsiz bir şekilde başını salladı. Wallander çok yorgun oldu, izlenimi verdiğini düşündü ama gizlemesine gerek yoktu, maske çıkmıştı. Yaşlı bir kadını vahşice öldürdüğünü unutmamalıyım diye hatırlattı kendine. Beni yere indirip bağladı, kafama silah doğrulttu. Böyle bir durumda nasıl davranacağı hakkında ne öğrenmişti? Sakinliğini koru, ani hareketler ya da sert konuşmalar yapma, sakince konuş, tek düze cümleler kur, sabırlı ve kibar ol, sohbet etmeye çalış, kontrolünü kaybetme. En önemlisi buydu. Kendi kontrolünü kaybedersen tüm kontrolü kaybedersin. Wallander kendinden bahsetmenin iyi bir başlangıç olabileceğini düşündü. Adını söyledi. Noel'i kutlamak için karısı ve kızına eve gidiyordu. Adamın şimdi dinlediğini fark etti. Wallander ona anlayıp anlamadığını sordu. Adam başını salladı. Hala hiçbir şey söylememişti. Wallander saate baktı. Şimdiye kadar Mona kesinlikle aramıştır. Hemberg çoktan yola çıkmış olabilirdi. Bunu adama da söylemeye karar verdi. Adam dinledi. Wallander adamın yaklaşan sirenleri duymayı beklediği izlenimine kapıldı. Wallander duraklayarak gülümsemeye çalıştı. Adın ne diye sordu. Herkesin bir adı vardır.
Oliver.
Sesi titriyordu. Ümitsizliğe kapıldığını düşündü Wallander. Birinin gelmesini beklemiyor. Birinin ona ne yaptığını açıklamasını bekliyor.
Burada İsveç'te mi yaşıyorsun?
Oliver başını salladı.
İsveç vatandaşı mısın?
Wallander bu sorunun gereksizliğinin hemen farkına vardı.
Hayır.
Neredesin? Cevap vermedi. Wallander bekledi. Cevabın geleceğinden emindi. Hemberg ve polis arabaları ortaya çıkmadan önce bilmek istediği çok şey vardı ama bunu aceleye getiremezdi. Adamın silahını kaldırıp onu vurma ihtimali o kadar da uzak değildi. Başının arkasındaki ağrı artmıştı ama Wallander bunu düşünmemeye çalıştı. Herkes bir yerden gelir dedi. Afrika büyük bir yer. Okuldayken Afrika hakkında bir şeyler öğrenmiştim. Coğrafya en iyi dersimdi. Çöller ve nehirleri hatırlıyorum. Gece çalan davulları da. Oliver dikkatle dinliyordu. Wallander şimdi daha az tetikte olduğu hissine kapıldı. Gambiya dedi Wallander. İsveçliler tatile oraya gider. Hatta bazı meslektaşlarım da gidiyor. Oradan mı geliyorsun?
Güney Afrika'dan geliyorum.
Cevap çok hızlı ve sert bir şekilde gelmişti, ters demiş gibi. Wallander Güney Afrika'da tam olarak neler olup bittiği hakkında çok az bilgi sahibiydi. Apartheid sisteminden ve ırkçı yasaların artık her zamankinden daha şiddetli olduğundan fazlasını bilmiyordu. Ama direnişler de artmıştı. Gazetelerde Johannesburg ve Cape Town'da patlayan bomba haberlerini okumuştu. Ayrıca bazı Güney Afrikalıların İsveç'ten sığınma hakkı aldığını da biliyordu. En azından siyahi direnişe katılıp orada kalırlarsa asılarak ölüme mahkum edilme riskiyle karşı karşıya kalanlar iltica etmişti. Kafasında kısaca bir değerlendirme yaptı. Oliver adında genç bir Güney Afrikalı Elma Hagman'ı öldürdü. Bildiği buydu, ne fazla ne eksik. Kimse bana inanmaz diye düşündü Wallander. Bu kadar basit olmamalı. İsveç'te Noel arifesinde olamaz.
Çığlık atmaya başladı dedi Oliver.
Korkmuş olmalı. Dükkana maskeyle giren birinden korkması kadar normal bir şey yok dedi Wallander. Özellikle elinde silah ya da demir boru varsa.
Çığlık atmamalıydı dedi Oliver.
Onu öldürmemeliydin diye yanıtladı Wallander. Muhtemelen sana parayı zaten verirdi. Oliver silahını kemerinden çıkardı. O kadar hızlı oldu ki Wallander'in tepki verecek zamanı olmadı. Silah yine kafasına doğrultulmuştu.
Çığlık atmamalıydı dedi Oliver. Titreyen sesinde korku ve endişe vardı. Seni öldürebilirim diye ekledi.
Evet dedi Wallander, yapabilirsin. Ama bunu neden yapasın ki?
Çığlık atmamalıydı.
Wallander şimdi tamamen yanıldığını anladı. Güney Afrikalı hiç de kontrollü ve sakin değildi. Bir kırılma noktasındaydı. Wallander kırılma noktasından sonra ne olacağını tam olarak bilmiyordu. Ama şimdi Hemberg geldiğinde olacaklardan ciddi şekilde korkmaya başladı. Topyekün bir katliama dönüşebilirdi. Silahını bir şekilde indirmedi diye düşündü Wallander. En önemli şey bu şimdi. Önce silahı kemerine geri sokmasını sağlamalıyım. Etrafa çılgınca ateş etme potansiyeli çok yüksek.
Hemberg muhtemelen şu anda yoldadır ve hiçbir şeyden haberi yok. Bir şey olduğundan şüphelense bile o da benim gibi böyle bir şeyi beklemiyordur. Tamamen felakete dönüşebilir her şey.
Ne kadar zamandır buradasın diye sordu.
3 ay.
Bu kadar az mı?
Batı Almanya'dan geldim dedi Oliver. Frankfurt'tan orada kalamazdım.
Neden?
Oliver cevap vermedi. Wallander belki de Oliver'in ilk kez başına maske geçirip ücra bir yerde dükkan soymadığını hissetti. Batı Alman makamlarından kaçıyor olabilirdi. Bu da İsveç'te yasa dışı olarak bulunduğu anlamına gelirdi.
Ne oldu diye sordu Wallander.
Frankfurt'ta değil, Güney Afrika'da. Neden ayrılmak zorunda kaldın? Oliver, Wallander'e bir adım daha yaklaştı. Güney Afrika hakkında ne biliyorsun?
Fazla değil, sadece siyahilere çok kötü davranılıyor.
Wallander neredeyse dilini ısıracaktı. Siyahiler doğru bir tabir miydi, ayrımcılık içeriyor muydu? Babanı polisler öldürdü. Çekiçle öldüresiye dövüp bir elini kestiler. Bir yerlerde bir alkol kavanozunda hatıra olarak duruyor. Sanderton'da olabilir. Belki de Johannesburg'un beyaz banliyölerinde başka bir yerde. Yaptığı tek şey ANC'ye katılmaktı. Yaptığı tek şey iş arkadaşlarıyla direniş ve özgürlük hakkında konuşmaktı.
Wallander Oliver'in doğruyu söylediğini düşünüyordu. Sesi tüm bu kargaşanın ortasında sakindi şimdi, yalana yer yoktu.
Polis beni de aramaya başladı diye devam etti Oliver. Gizlendim. Her gece başka bir yatakta uyudum. Sonunda Namibya'ya ve oradan da Avrupa'ya gittim. Frankfurt'a. Sonra buraya geldim ama hala kaçıyorum. Aslında ben yokum.
Oliver sessizleşti. Wallander yaklaşan arabaların seslerini dinledi. Paraya ihtiyacım vardı dedi Wallander. Bu dükkanı buldun. Kadın çığlık atmaya başladı ve sen de onu öldürdün.
Babamı çekişle öldürdüler ve bir eli cam kavanozla alkol içinde korunuyor.
Kafası karışmış diye düşündü Wallander. Çaresiz ve yolunu kaybetmiş, ne yaptığını bilmiyor.
Ben bir polisim dedi Wallander ama kimsenin kafasına çekişle vurmadım. Bana vurduğun gibi. Polis olduğunu bilmiyordum.
Şu anda şanslı sayılırsın. Beni aramaya başladılar. Burada olduğumu biliyorlar. Bu durumu birlikte halletmeliyiz.
Oliver başını salladı. Biri beni tutuklamaya kalkarsa vururum.
Bu her şeyi daha kötü yapar.
Hiçbir şey daha da kötüye gidemez.
Wallander birden bu gergin sohbeti ne yöne götürmesi gerektiğini anladı. Sence baban yaptıkların hakkında ne derdi? Bu soru Oliver'ın tüm vücudunda bir ürpertiye neden olmuştu. Wallander gencin bunu daha önce hiç düşünmediğini fark etti ya da belki de defalarca düşünmüştü.
Şiddet görmeyeceğine söz veriyorum dedi Wallander. Garanti ediyorum. Ama çok büyük bir suç işledin. Bir insan öldürdün. Şimdi yapabileceğin tek şey teslim olmak.
Oliver'ın cevap verecek zamanı olmadı. Yaklaşan arabaların sesi duyuluyordu. Ani fren yaptılar. Arabaların kapıları açıldı ve tekrar sertçe kapandı.
Felaket diye düşündü Wallander. Daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Yavaşça elini uzattı.
Silahı bana ver dedi. Hiçbir şey olmayacak. Kimse sana vurmayacak.
Kapıdan ses geldi. Wallander Hemberg'in sesini duydu. Afallayan Oliver başını Wallander'den kapıya doğru çevirdi.
Silah dedi Wallander. Bana ver.
Hemberg içeri seslenerek Wallander'in orada olup olmadığını sordu.
Bekle diye geri seslendi Wallander. Sonra söylediğini İngilizce tekrarladı.
Her şey yolunda mı?
Hemberg'in sesi endişeliydi.
Hiçbir şey yolunda değil diye düşündü Wallander. Bu bir kabus olmalı.
Evet dedi, bekle, hiçbir şey yapma.
Bu kelimeleri İngilizce olarak tekrarladı. Silahı bana ver. Bana ver şimdi.
Oliver aniden silahı tavana doğrultup ateş etti. Çıkan gürültü sağır ediciydi. Sonra silahı kapıya çevirdi.
Wallander kendini Oliver'ın üzerine atarken Hemberg'e uzak durması için bir uyarıda bulundu. Yere yuvarlandılar. Kendileriyle beraber bir dergi rafını da devirdiler.
Wallander silahı elinden almaya odaklanmıştı. Oliver yüzüne pençe atıp Wallander'in anlamadığı bir dilde sözler aykırdı.
Wallander Oliver'ın kulağını koparmaya çalıştığını hissedince öfkeye kapıldı. Bir elini kurtarıp Oliver'ın yüzüne yumruğuyla vurmaya çalıştı.
Silah yana kaymış, yere saçılan gazetelerin arasında duruyordu. Wallander tam kapmak üzereydi ki Oliver karnına bir tekme indirdi. Wallander nefessiz kalmıştı. Oliver silahın üzerine atladı. Hiçbir şey yapamadı. Tekme onu hareketsiz bırakmıştı. Oliver gazete yığınının içinde yere oturup silahı ona doğrulttu. O akşam Wallander ikinci kez kaçınılmaz olan karşısında gözlerini kapadı. Şimdi ölecekti. Artık yapabileceği hiçbir şey yoktu. Dükkanın dışında birkaç siren sesi geliyor ve heyecanlı sesler neler olup bittiğine dair sorular soruyordu. Ölüyorum diye düşündü Wallander. Her şey buraya kadar. Tabanca sesi sağır ediciydi. Wallander geri atıldı. Güçlükle tekrar nefes almaya başladı. Sonra vurulmadığını fark etti, gözlerini açtı. Oliver önünde yerde uzanmış yatıyordu. Kendini başından vurmuştu. Silah yanında duruyordu. Felaket diye düşündü Wallander. Bunu neden yaptı? O anda kapı tekmelendi. Wallander Hemberg'i gördü. Sonra ellerine baktı, titriyordu. Bütün vücudu titriyordu. Wallander bir fincan kahve içmişti ve yaraları sarılmıştı. Hemberg'e olayların kısa bir özetini anlatmıştı. Olanlar hakkında ne diyeceğimi bilmiyorum dedi Hemberg. Eve giderken durup uğramanı isteyen bendim. Nasıl bilebilirdin ki dedi Wallander. Bir insan böyle bir şeyi nasıl tahmin edebilir? Hemberg Wallander'in söylediklerini düşünüyor gibiydi. Bir şeyler oluyor dedi sonunda. Sınırlarımızın ötesinden şiddet akıyor. Oliver her ne kadar Güney Afrikalı mutsuz bir genç sığınmacı da olsa şiddeti kendimiz yaratıyoruz diye yanıtladı Wallander. Hemberg Wallander uygunsuz bir şey söylemiş gibi irkildi. Sığınmacı mı dedi sonunda. Yabancı suçları sınırlarımıza akın etmesinden hoşlanmıyorum. Az önce söylediğin şey doğru değil dedi Wallander. Sonra sessizlik oldu. Ne Hemberg ne de Wallander konuşmaya devam edecek enerji bulabildi. İkisi de anlaşamayacaklarını biliyordu. Kendi içimizde bile çatlak var diye düşündü Wallander. İşte bir tanesine denk geldim. Şimdi Hemberg'le aramızda gittikçe büyüyen bir boşluk kalacak. Hem neden burada kalmış ki dedi Hemberg. Nereye gitmeliydi? Hiçbirinin ekleyecek bir şeyi yoktu. Eşin aradı dedi Hemberg bir süre sonra. Neden gelmediğini merak etmiş. Görünüşe göre arayıp çıkacağını söylemişsin. Wallander yaptığı telefon görüşmesini düşündü. Kısa bir tartışmaydı. Hiçlik ve yorgunluktan başka bir şey hissetmiyordu. Aklındaki düşünceleri uzaklaştırdı. Eve arasan iyi olur dedi Hemberg nazikçe. Wallander ona baktı. Ne söylemeliyim? Gecikmiş olduğunu ama yerinde olsam ona her şeyi ayrıntılı olarak anlatmazdım. Bunun için eve gidene kadar beklerdim. Sen bekar değil miydin? Hemberg gülümsedi. Sadece evde seni bekleyen birinin olmasının nasıl bir şey olduğunu hala hayal edebiliyorum. Wallander başını salladı, sonra ağır ağır sandalyeden kalktı. Vücudu ağrıyordu. Mide bulantısı dalgalar halinde gelip geçti. Suyun Nesson ve diğer adli tıp teknisyenlerinin yanından geçti. Binadan çıktığında tamamen hareketsiz durup soğuk havayı ciğerlerine çekti. Sonra devriye arabalarından birine gitti, ön koltuğa geçip telsize ve ardından saatine baktı. 8:10 geçiyordu. Noel arifesi 1975. Islak ön camdan benzin istasyonunun yanında bir telefon kulübesi olduğunu gördü. Arabadan inip kulübeye gitti. Büyük ihtimalle arızalıydı ama yine de denemek istiyordu. Tasmayla köpeğini gezdiren bir adam yağmurda durmuş devriye arabalarına ve ışıklı dükkana bakıyordu. Ne oldu diye sordu. Wallander'in sıyrık yüzüne çatık kaşlarla bakıyordu. Hiçbir şey dedi Wallander. Bir kaza. Köpekli adam Wallander'in doğru söylemediğini anlamıştı ama başka soru sormadı. Mutlu Noeller dedi sadece. Size de diye yanıtladı Wallander. Sonra Mona'yı aradı. Yağmur daha şiddetli yağıyordu. Rüzgar da çıkmıştı. Kuzeyden sert bir rüzgar esiyordu. Sahildeki adam. 26 Nisan 1987 Pazar günü öğleden sonra Komiser Kurt Wallander Üstad Emniyetindeki odasında oturmuş dalgın dalgın burnuyla oynuyordu. Saat 5'i biraz geçiyordu. Çalıntı lüks araçları Polonya'ya kaçıran bir çetenin dosyasını daha yeni incelemişti. Soruşturma yıllar içinde dönem dönem ara verilmiş olsa da 10. yılını devirmişti. Wallander üst hatta çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra başlamışlardı dosyaya. Emekli olduktan sonra bile soruşturmanın devam edeceğini düşünüyordu. İlk kez masası temiz ve düzenliydi. Uzun zamandır ortalık karmakarışıktı. Kendi başına olduğu için kötü havayı da bahane ederek bazı işlere girişmişti. Birkaç gün önce Mona ve Linda birkaç haftalığına Kanarya Adaları'na gitmişti. Wallander için tam bir sürpriz olmuştu. Mona'nın parayı nasıl toparlamayı başardığına dair hiçbir fikri yoktu ve Linda da tek kelime etmemişti. Ailesinin itirazlarına rağmen dil okulunu bırakmakta ısrar etmişti. Şimdi de sürekli sinirli, yorgun ve kafası karışık görünüyordu. Onları sabah erkenden Sturup havaalanına götürmüş, üstada dönüş yolunda da aslında birkaç hafta yalnız kalmanın oldukça iyi olduğuna karar vermişti. Mona ile evlilikleri uçuruma doğru sürükleniyordu. İkisi de neyin yanlış olduğunu bilmiyordu. Öte yandan geçen yıl ilişkilerini bir arada tutanın Linda olduğu da açıktı. Şimdi okulu bırakıp hayatına kendi yön vermeye başladığına göre ne olacaktı? Ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Rüzgar sokağın karşısındaki ağaçları bir o yana bir bu yana sallıyordu. Yağmur çiseliyor, termometre 4 dereceyi gösteriyordu. Henüz bahar kendisini göstermemişti. Ceketini giyip odadan çıktı. Telefonda konuşan danışma görevlisine başıyla selam verdi. Arabasına atlayıp şehir merkezine gitti. Akşam yemeği için ne alacağını düşünürken teybe bir Maria Callas kaseti yerleştirdi. Aslında bir şey almalı mıydı? Hatta aç mıydı? Kararsızlık canını sıktı ama eski bir kötü alışkanlığı olan hamburgercide yemek yemeye hiç niyeti yoktu. Mona ona şişmanladığını söyleyip duruyordu. Haklıydı. Daha birkaç ay önce bir sabah banyo aynasında yüzünü incelemiş ve gençliğinin kesinlikle geçmişte kaldığını fark etmişti. Yakında 40 yaşına girecekti ama daha yaşlı görünüyordu. Eskiden olduğundan daha genç görünürdü hep. Bu düşünceye sinirlenmişti. Malmö yoluna saptıktan sonra süpermarketlerden birinde durdu. İçeride cep telefonu çaldığında arabasının kapısını yeni kilitlemişti. İlk başta görmezden gelmeyi düşündü. Sorun her neyse başka birisi bakabilirdi. Şimdi yeterince sorunu vardı ama fikrini değiştirdi. Kapıyı açıp telefona uzandı. Wallander, meslektaşı Hansson'du.
Evet.
Neredesin?
Yiyecek bir şeyler almaya gelmiştim.
Bırak, hemen şimdi buraya gel. Hastanedeyim, girişte seni karşılarım.
Ne oldu?
Telefonla açıklayamam, buraya gelsen daha iyi olur.
Telefonu kapattı. Wallander mevzu ciddi değilse Hansson'un aramayacağını bilirdi. Hastaneye gitmesi sadece birkaç dakikasını aldı. Hansson ana girişin dışında onu karşılamaya gelmişti. Üşüdüğü belli oluyordu. Wallander yüzündeki ifadeden ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Neler oluyor diye sordu Wallander.
İçeride Stenberg adında bir taksi şoförü var dedi Hansson. Kahve içiyor, çok üzgün.
Wallander hala ne olduğunu merak ederek cam kapıdan geçip Hansson'u takip etti. Hastane kafeteryası sağdaydı. Elindeki elmayı yavaş yavaş yiyen tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir adamın yanından geçtiler. Wallander bir masada tek başına oturan Stenberg'i tanımıştı. Adamla daha önce tanışmıştı ama ne zaman ve nerede olduğunu hatırlayamadı. Stenberg 50 yaşlarında iri yapılı ve neredeyse tamamen keldi. Burnu eğriydi, bu da gençliğinde bir boksör olduğunu gösteriyordu.
Belki Komiser Wallander'i tanıyorsundur dedi Hansson.
Stenberg başını sallayıp el sıkışmak için ayağa kalktı. Hayır, ayağa kalkmayın dedi Wallander. Onun yerine bana ne olduğunu anlatın. Stenberg'in gözleri sürekli hareket halindeydi. Wallander adamın çok üzüldüğünü, belki de korktuğunu görebiliyordu. Ama henüz ne olduğunu tahmin edemiyordu.
Suat eden bir adamı üstada götürmek için telefon aldım dedi Stenberg. Yolcunun ana yolun yanında beklemesi gerekiyordu. Adı Alexanderson'du. Tabii ki ben geldiğimde oradaydı. Arka koltuğa geçip onu şehre geri götürmemi istedi meydana kadar. Dikiz aynasından gözlerinin kapalı olduğunu görebiliyordum. Uyuduğunu sanıyordum. Üstada vardık. Meydana gelince adama geldiğimizi söyledim. Hiç tepki vermedi. Arabadan indim. Arka kapıyı açıp omzuna dokundum. Yine tepki vermedi. Hasta olduğunu düşündüm. Bu yüzden onu acil servise getirdim. Ölü olduğunu söylediler.
Wallander kaşlarını çattı. Ölü mü?
Döndürmeye çalıştılar dedi Hansson ama çok geçti. Ölmüştü.
Wallander düşündü. Svarte'den Üstad'a arabayla gitmek yaklaşık 15 dakika sürer dedi Stenberg'e. Onu aldığında hasta görünüyor muydu?
Hasta olsaydı fark ederdim dedi Stenberg. Ayrıca hastaneye götürülmeyi istemez miydi?
Herhangi bir yaralanma fark etmedin mi?
Bir şey görmedim. Takım elbise ve açık mavi bir palto giyiyordu.
Bir şey taşıyor muydu, bavul falan?
Hayır, hiçbir şey. Polisi arasam iyi olur diye düşündüm. Her ne kadar hastanenin bunu yapmak zorunda kalacağını tahmin etsem de.
Stenberg tereddüt etmeden cevapları anında veriyordu. Wallander Hanson'a döndü. Kim olduğunu biliyor muyuz? Hanson not defterini çıkardı.
Göran Alexanderson dedi Hanson. 49 yaşında. Kendi işletmesinde çalışıyor. Elektronik. Stockholm'de yaşıyor. Cüzdanında epeyce parası vardı ve birkaç kredi kartı.
Garip dedi Wallander. Kalp krizidir herhalde. Doktorlar ne diyor?
Kesin ölüm nedenini ancak otopsi verebilirmiş.
Wallander başını sallayıp ayağa kalktı.
Varisleriyle iletişime geçip ücretini isteyebilirsin dedi Stenberg'e. Başka sorumuz olursa iletişime geçeriz.
Kötü bir deneyimdi dedi Stenberg metanetle. Ama asla hastaneye bir ölü götürdüğüm için en yakınından para vermesini istemem.
Stenberg gitti. Ona bir bakmak istiyorum dedi Wallander. İstemiyorsan gelmene gerek yok.
Gelmemeyi tercih ederim dedi Hanson. Yakın akrabasıyla iletişime geçmeye çalışacağım.
Üstad'da ne işi varmış dedi Wallander merakla. Bunu öğrenmemiz gerek.
13. Ayrımın sonu. Sayfa 163.